satır arası.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Satır Arası programından bir kere daha merhaba. Ben Fatih Atik, değerli gazeteci arkadaşımız Bilal Çetin'le beraber Türkiye'de olup bitenleri, siyaset dünyasında yaşananları, diplomasi, uluslararası ilişkilerde yaşananları sizlerle konuşacağız. Haftanın gündemini yine yorumlayacağız. Satır Arası programının yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu'yla birlikte bizim sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknisyen arkadaşımız Ali Serin. Hep birlikte bu hafta yine beraberiz. Gelecek hafta ve geçen hafta neler yaşandı bunları konuşacağız. Ankara stüdyolarından sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Satır Arası programına ulaşmak isterseniz bizi 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii gündem oldukça yoğun. Özellikle İran'da yaşanan son gelişmeler tüm dünya tarafından, Türkiye'den de yakından takip ediliyor. Yoksulluk, ayrıca usulsüzlükler, yolsuzluklar iddia edilerek sokaklara döküldü İran'da yaşayan insanlar. 29 eyalette büyük gösteriler, protesto gösterileri yaşanıyor. İran rejimine yönelik olarak bu protestolar kanlı bir şekle dönüştü. Son gelen bilgiler sabah itibariyle 29 kişinin yaşamını yitirdiği şeklindeydi. Zaman zaman karşılıklı çatışmalara da dönüşebiliyor İran'da yaşanan olaylar. Hem Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hem de dini lider Ayetullah Ali Hamaney iki ayrı açıklama yaptılar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlıların birileri tarafından değil kendi görüşlerini dile getirmek için sokağa çıktıklarını söylemişti. Ali Hamaney ise daha farklı bir şekilde değerlendirmelerde bulundu İran dini lideri. Dedi ki dış güçler para, silah ve tahriklerle İran'ı karıştırdılar ifadelerini kullandı. İran'daki gelişmeler üzerine Amerikan Başkanı Donald Trump da bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden Twitter'dan yaptığı açıklamada paylaştığı mesajında İran'da değişim zamanı gelmişti ifadelerini kullandı. Türkiye bugüne kadar sessizliğini korumuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nden herhangi bir açıklama gelmemişti resmi kanallardan. Bugün Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve İran'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdiler. Bu açıklamada da ilginç başlıklar vardı aslında. Türkiye'nin vurgu yaptığı konular dikkati çekecek cinstendi. Çünkü İran'da yaşananların bir çatışmaya dönüşmesini istemediklerini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'da başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu yönündeki bu haberlerin endişe verici olduğunu belirtti Dışişleri Bakanlığı. Türkiye'nin dost ve kardeş İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği vurgulandı bu açıklamada ve bu bağlamda da Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki çağrılarının dikkate alınması önerisinde bulundu Dışişleri Bakanlığı ve tabii ki şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması için, provokasyonlara gelinmemesi için de İran vatandaşlarına uyarılarda bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarında İran'da bir an önce sükunetin sağlanması yönünde, sağduyunun hakim olması yönünde çağrılarda bulunulurken, gerilimin tırmanılmaması için çağrılarda bulunulurken dikkat çeken bir vurgu vardı Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz dedi. Dış müdahalelerden bahsedilmesi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında son derece dikkat çekici ve önemliydi. Burada bir paralellik var. Kiminle paralellik var? Ali Hamaney ile. Ayetullah Ali Hamaney de yabancı güçlerin İran'da karışıklığı sabote ettiklerini, silah ve para yardımı yaparak buna kışkırtıcı eylemlerde bulunmaya dönük provokasyonlarda bulunduklarını söylemişti. Dışişleri Bakanlığı'nın bu noktadaki uyarısı da dikkat çekici. Tabii şimdi bakıldığında sevgili Bilal, öncelikle Katar'da bir darbe girişiminde bulunuldu. Katar emiri yer değiştirdi, El Sani geldi. Ondan sonra Mısır'da darbe yaşandı. Geçten süreci anlatıyorum. Arap Baharı'nın ardından Mısır'da bir darbe yaşandı. Orada Müslüman kardeşler devrildi. Yerine Sisi yönetimi geldi. Askerler geldi. Peşinden Irak zaten karma karışıktı. Suriye karıştırıldı. Suudi Arabistan'da da bir darbe yapıldı. O arada neler olur diye bakarken Türkiye'de 15 Temmuz girişimi yaşandı. Burada başarılı olamadılar darbe girişiminde. Ve şimdi sıra İran'a geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da uluslararası toplumun bir şekilde İran'da da bir takım böyle hareketliliklere destek verdiği açıkça görülüyor. Tamamı bunların rejim karşıtı insanlar değil. Bizde de hatırlarsan gezi olaylarında da benzer şeyler yaşanmıştı. İki tane ağaç kesiliyor diye millet ayağa kalkmıştı ama olaylar birdenbire Büyükşehir Belediyesi'nin protestonun ötesine geçmiş. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde hükümete dönük, AK Parti'ye dönük bir kalkışmaya evrilmişti. İran'da da benzer şeyler yaşanıyor.
Ne kadar çok benziyor değil mi? Gezi Parkı'ndaki olaylarla İran'da bugün yaşanan olaylar. Gezi Parkı'nda ağaçlar bahane edilerek sokağa çıkılmıştı. İran'da da yumurta zammı bahane edilerek sokağa çıkıldı.
Zamlar, yoksulluk işte, evet. Gelir adaletsizliği falan.
Gezi Parkı'nda bir tane duran adam vardı. İran'daki gösterilerde de bir tane duran kadın ortaya çıktı. Gezi Parkı'ndaki eylemlerde bir muhalefet partisinin desteği yoktu ilk başlarda. İran'daki eylemlere baktığın zaman İran'daki eylemler de aynı. Muhalefet partileri yok. Sadece bir halk hareketi olarak başlatılıyor bu hareketler. Yani Gezi Parkı'ndaki eylemlerle bugün İran'da yaşanan eylemler arasında birebir paralellik olduğunu görüyoruz. Tabii burada şuna gitmek lazım Fatih Atik. Aralık ayında zannedersem, Aralık ayının ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik stratejisi diye bir plan yayınlandı.
Evet, ulusal güvenlik stratejisi.
Ulusal güvenlik stratejisi ve bu ulusal güvenlik stratejisi planına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan düşman olarak gösterdiği iki tane ülke var. Birincisi Kuzey Kore, ikincisi İran. Yani İran'daki başlatılan bu hareketlerin arkasında kimlerin olduğu zaten bu hareketlerin ortaya çıkmasından sonra yapılan açıklamalarla net olarak görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını sen aktardın.
Evet.
Dinleyicilerimiz, kamuoyu da biliyor. Donald Trump'ın açıklamaları İran'daki olayların arkasında kimlerin olduğunu net olarak ortaya koydu. Donald Trump bugün bir açıklama daha yaptı biliyorsun. Ne dedi? İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. ABD izliyor. Şeklinde bir ifade kullandı. Twitter hesabından yaptı bu açıklamayı. Tabii burada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarını unutmamak gerekir. Evet. İsrail Başbakanı Netanyahu İran'da sokaklara çıkanları kahramanlar olarak ilan etti. Ve İran'daki rejimin devrilmesinin ardından İsrail ile İran'ın çok iyi iki dost olacağını söyledi. Yani İran'daki olayların arkasındaki olağan şüpheliler net olarak ortaya çıktı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail.
Şimdi daha önceye dönecek olursak İran'da daha önce Şah Rıza Pehlevi iktidarı vardı hatırlarsan. O dönemde İran-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Ondan sonra hatta böyle stratejik ortaklık diyebiliriz yani. Daha sonrasında bir devrim oluyor. Hatta o dönemde bugün İran'ın nükleer santral projelerini ya da nükleer enerji projelerini eleştiren Amerika Birleşik Devletleri o dönemde Rıza Pehlevi döneminde nükleer reaktör veriyorlar İran'a. Dolayısıyla bakıldığında ilişkiler çok iyi. Sonra Hümeyni geliyor. Rıza Pehlevi kaçıyor. Uzun süre Fethullah Gülen'i vermedikleri gibi Amerika'da yaşıyor. Arkasından işte bu gelişmeler yaşandı. Ve o arada Amerikan Büyükelçiliği basılıyor biliyorsun. 52 tane Amerikalı esir alınıyor orada. Operasyon yapılırken Amerikan uçağıyla helikopter çarpışıyor. 8-10 tane Amerikan askeri ölüyor filan. Böyle süreçler yaşandı Amerika-İran ilişkilerinde. Daha sonrasında Obama farklı bir şeye geçirdi. İran'a bir kredi açıldı. Nükleer anlaşma imzalandı. Ve İran'ın ambargosu kaldırıldı. İran'ın sisteme dahil etme çabasını gördük orada. Ama Trump geldi bambaşka bir noktaya dönüştürdü. Şu anda Suudi Arabistan'la İran'ı çatıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yemen'de zaten üzeri örtülü, hatta örtülü de değil, açık bir savaş var. Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan füzelerin de İran menşeli olduğu söylenerek İran'la Suud yönetimi arasında çatışma çıkarılması hedefleniyor. Bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in Orta Doğu projesi tamamen bu bölgeyi karıştırmaya dönük bir proje. Evet. Türkiye'de başarılı olamadılar. İran'da ne kadar olacaklar onu bilmiyoruz. Şimdi ama tabii, İran halkının ben uyanık olacağını düşünüyorum.
İran'ın çok geç köklü bir devlet geleneği var. İran Orta Doğu'da, Asya'da köklü bir devlet geleneğine sahip olan bir ülke. Ve İranlılar da köklü bir devlet geleneğinden gelen bir millet. Ben İran'daki bu iç karışıklıkların bazılarının beklediği gibi bir rejim değişikliğine yol açacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü bu tür olaylar daha önce de yaşandı. 2019, evet. 2009 yılında zannedersem bu tür benzer olaylar yaşandı. Bu tür olaylar İran'da bir rejim değişikliğine yol açmaz. Çünkü İran'da köklü bir rejim var. Ve şu anda sokaklara çıkan o kadar da aslında büyük bir kalabalıklar yok. Yani bazı medya organlarının abarttığı kadar özellikle Batı medyasının abarttığı kadar sokaklara çıkan fazla sayıda insan yok. Tabii her ülkede olduğu gibi İran'daki yaşayan insanların da demokratik taleplerini dile getirmeleri hakları, özgürlük taleplerini dile getirmeleri hakları. Bunlara kimse engel olamaz. Gösteri yapmak onların da hakları, toplantı düzenlemek, gösteri yürüyüş yapmak onların da hakları. Ama tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, bu demokratik taleplerin şiddete başvurmadan dile getirilmesi gerekiyor. Şiddete başvurulduğu anda, kamu binaları ateşe verildiği anda orada hiçbir devlet buna müsaade etmez. İran devleti de müsaade etmez. Ama tabii İran halkının da bu tür taleplerini dile getirmeye her zaman hakları var. Bugün Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığı sen de biraz önce okudun. Güzel bir açıklama yaptı bence. Dedi ki İran'da 28 Aralık tarihinden başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır. Türkiye bu sağ konudaki endişelerini dile getiriyor. Türkiye dost ve kardeş İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Türkiye'nin bu konudaki tutumu bu cümlede gizli bence. Yani Türkiye İran'ın toplumsal huzurunu, İran'ın toplumsal birliğini ve toplumsal birliğinin devamını önemsiyor. Neden? Çünkü bizim İran komşumuz olan bir ülke. Asırlardır komşuluk yaptığımız bir ülke. Ve İran bölgede önemli bir devlet. İran'daki bir rejim değişikliği bölge ülkelerinde farklı yansımalara neden olabilir.
Irak'ı da Suriye'yi de doğrudan etkiler.
Evet, her yeri etkiler.
Türkiye'yi de.
Evet ve Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca şuna da dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı oldu. Ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak. Yani Türkiye'de Ruhani'nin bu konudaki çağrılarına katıldığını açık açık ifade ediyor. Kamu malına zarar verilmemesi yönünde ve şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın açıklaması bu. Türkiye'nin İran'daki olaylara bakışını yansıtan bir açıklama. Ve bence en önemlisi son cümlesindeki dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz. Burası çok önemli.
Tabii.
Yani şu anda İran'da dış müdahalelerle alevlenen bir iç çatışma ortamı yaratılmak isteniyor. Türkiye bu konudaki net tavrını ortaya koyuyor. İran'a yönelik dış müdahalelere kesinlikle kapılarını kapatıyor. Çünkü İran'da da tartışılabilir. Demokratik olup olmadığı tartışılabilir ama bir seçim yapılıyor.
Tabii.
Ve seçimlerle geliyor. Ruhani de seçimlerle geldi. Tabii demokratik olup olmadığı o ayrı bir tartışma konusu. İran'da kimin iktidarda olacağına İran halkının karar vermesi gerekir. Dış müdahalelerle buna kesinlikle geçit verilmemesi gerekir. Rusya da bu konuda uyarıda bulundu. Evet, dış müdahalelere kesinlikle kapıları kapattı. İran'daki gelişmeleri dikkatle takip etmekte fayda var ve Türkiye'de dikkatle takip ediyor. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bugün İranlı meslektaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede Türkiye'nin bu konudaki tutumu da net olarak İran'a anlatıldı. Bunu biliyoruz.
Tabii tabii. Türkiye İran yönetiminin rejimini şu anda destekler mahiyette açıklamalar yapıyor. Yani bölgede çıkacak daha büyük alevler, daha büyük olaylar Türkiye'yi de doğal olarak etkileyecek. Yani İran'ın karışması, İran'ın daha demokratikleşmesini Türkiye de ister, herkes ister.
Evet.
Ama İran'ın bu istikrarının bozulması, ülkenin kaosa sürüklenmesi, böyle bir darbe çatışma ortamının çıkması tüm bölgeyi ateşe atacak nitelikte gelişmeler. O yüzden Türkiye aynı Irak'ta olduğu gibi, aynı Suriye'de olduğu gibi hem iç barışın sağlanması hem toprak bütünlüğünün korunması gibi konularda çok hassas. Ama Uluslararası güçlerin Türkiye ve bölge üzerine oynadıkları oyunların bir parçası olarak bunlar çok net görülüyor. Yani hedef aldıkları iki ülke var. Türkiye, İran. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, CIA'nin üzerlerine oynadığı en büyük iki ülke. Bu iki ülkeyi karıştıramadılar. Şimdi ellerinden geleni yapacaklar. 2018 ve 2019 zaten Türkiye için son derece kritik. İnanılmaz önemde iki yıl. Ve çok kolay geçeceğini düşünmüyorum şahsen.
Evet.
Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi var 2019'da. Bugüne kadar izlediğimiz bütün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük olaylar çıktı. Yani şöyle, sokakta olaylar yaşanmadı belki ama siyasetin içinde büyük ayak oyunları, müdahaleler, engellemeler yaşandı. Burada da hedefleri Türkiye ile alakalı olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtirmemeye dönük strateji. Yani bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, ona yancı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, onun durumu. Şimdi bir de AK Parti içinde de başka bir karışıklık için hedefledikleri bir takım isimler var. Onları öne sürmeye ya da onların kendiliklerinden çıkmalarını izliyoruz. Tüm bu süreçlerin arkasından seçime gidilecek. Kolay yıllar olmayacak bizim için. Türkiye'nin İran konusunda gösterdiği hassasiyeti kendi içinde zaten gösteriyor.
Evet.
Kendi içinde zaten gösteriyor.
Fatih Atik, İran'daki ortaya çıkan bu olaylardan sonra bazıları şöyle bir hayale kapıldı. İran'daki bu rejim devrilecek. Arkasından sıra Türkiye'ye gelecek. Türkiye'deki Tayyip Erdoğan rejimi de, tırnak içinde söylüyorum, Tayyip Erdoğan rejimi de devrilecek şeklinde hayale kapılanlar oldu. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bu oyunlar tezgahlandı. Gezi Parkı sırasında tezgahlandı. 17-25 Aralık'ta tezgahlandı. Başarılı olamadılar. Bu sefer doğrudan darbe yapmaya kalkıştılar. 15 Temmuz'da FETÖ ile yine başarılı olamadılar. Ben şunu söylemek istiyorum. İran'da bir rejim değişikliği olacağına ihtimal vermiyorum. Eğer İran'da bir rejim değişikliği olsa bile aynı olay Türkiye'de yaşanmaz. Çünkü Türkiye'de halkın sağduyusu çok yüksek. Halkın 15 Temmuz'da nasıl devletine, milletine ve seçilmiş cumhurbaşkanına sahip çıktığını herkes gördü. O yüzden kimse İran'daki bu olaylar başarılı olacak, arkasından Türkiye'de de bir rejim değişikliği gerçekleşecek şeklinde bir hayale kapılması, bunlar boş hayaller.
Ya bir de şu var, yani bence de boş. Bunların hepsi böyle düşünenler varsa gerçekten bu okumalardan hiç anlamıyor demektir. Yani artık insanlar gördüler. Türkiye ile başladı. Diğer Arap ülkelerinde yaşanan gelişmeleri İran yöneticileri görmüyor mu? Bu hayale kapılanlar avuçlarını yalarlar yani kesinlikle. En azından İran açısından bir şey söylemek için erken zaten şu anda. Bu İran devleti güçlü bir devlet. Yani sokak hareketlerini çok kolaylıkla bastırırlar. İran yönetimi belli ki şiddet kullanmak istemiyor.
Evet.
Kendi vatandaşına karşı. Yoksa yani bunu bastırmamak için, bastırmak için gücü olan bir devlet İran. Evet. Oradan bakıldığı zaman bir de şunu hatırlatmakta fayda var. Cümlenin başında söylemiştim. Mısır'da, Katar'da, Suudi Arabistan'da, Suriye'de, Irak'ta her yerde darbe yaptırıldı. Her yerde darbe oldu. Geçen hafta çok ilginç bir gelişme yaşandı. Ürdün Kralı Abdullah, ikinci Abdullah kendi kardeşini ve yeğenini tutuklattı. Niçin? Amerikalılarla ve Suudlarla görüşerek darbe yapma hazırlığında oldukları için. Düşünebiliyor musun? Bölgede darbe yapılmayan ya da bu girişiminde bulunulmayan ülke yok. Ülke yok. Bir tek İsrail'de olmuyor. Evet. Onun dışında bütün ülkeler karmakarışık. Lübnan'da başbakan istifa ettirilmeye kalkıldı. Suriye'nin durumu zaten ortada. Orada yeni bir terör devleti kurmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Irak'ın durumu zaten karmakarışık. Orada da referandum yaptırıldı. Bölmeye çalıştılar ülkeyi. Ürdün böyle, Katar böyle. Yani hedeflenen şey şu. Açık artık. Bölgede istikrarlı bir ülke, istikrarlı bir yapı istenmiyor. Türkiye'ye müdahale ettiler. Türkiye bunu püskürttü. Ama arkası gelecek. Cumhurbaşkanı her fırsatta söylüyor. Bunlar bırakmayacaklar, devam edecekler diye. Biz de mücadeleyi sürdüreceğiz diyor. Şimdi Türkiye'den sektiler, İran'a geçtiler. İran'da da bakalım bu işler nereye varacak, hep beraber göreceğiz. Ama bunlardan Türkiye'ye dönük Recep Tayyip Erdoğan düşmanlarının sevineceği bir şey çıkmayacak yani.
Tabii bu arada Türkiye'de diplomatik alanda çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki Sudan, Çat ve Tunus seyahati vardı. Bence bu çok önemli bir seyahatti Fatih Atik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Sudan'da nasıl karşılandığını hepimiz gördük. Sudanlıların ve özellikle Artum Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdikleri sevgi Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar önemli bir figür haline geldiğini İslam dünyasında ve Afrika'da göstergesi. Tabi orada Türkiye stratejik adımlar attı bence Sudan konusunda. Sevakin Adası'nın yeniden inşası konusunda Sudan'la bir anlaşmaya varılması Türkiye-Sudan ilişkileri açısından bence oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çad'ı ziyaret etti. Çad belki pek çok dinleyicimizin adını bile duymadığı ülkelerden birisi ve Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk defa bir ziyaret gerçekleştiriyor evet. Çad'a. Ve arkasından Tunus'u ziyaret etti. Tunus da Afrika'nın kuzeyinde önemli bir ülke. Türkiye-Tunus ilişkileri açısından bu ziyaret oldukça önemliydi. Tabii bu arada Başbakan Binali Yıldırım da Suudi Arabistan'ı ziyaret etti, Riyad'ı ziyaret etti. Ve bu ziyarette özellikle Kudüs meselesi açısından bence çok önemli bir ziyaretti. Türkiye bölgemizde bu gelişmeler yaşanırken diplomatik temaslarını, diplomatik ağırlığını hissettirmeye devam ediyor. Büyük devlet olma gücünü hala sürdürüyor.
Tabii bunlarla kalmayacak. Şimdi Suudi Arabistan yönetiminin tutumu Türkiye'ye karşı değişmişti, hatırla. Yani o Suriye'deki görüşmeler devam ederken bu Selman geldikten sonra, yani Şehzade Kral geldikten sonra, Veliaht geldikten sonra işler değişti. PKK elebaşlarının Suud gazetelerine demeç verdiğini gördük. Hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan krizin bir benzerinin o düzeye çıkmasa bile Suud'la yaşandığını gördük. Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyaretinin yansımalarından haberdar değiliz. Kimse bir açıklama yapmadı bu konuyla alakalı. Türkiye-Suud ilişkileri nereye gidecek, nereye evrilecek bunu bilmiyoruz. Ama Suudi Arabistan'ın Amerika ile birlikte hareket ettiğini artık cümle alem biliyor. Yani İsrail ile Amerika ile ortak hareket eden Suud yönetiminin bölgede İran'a karşı bu hareketleri de destekliyor olabileceği bilgileri var. Oradan bir takım ekonomik destekler, silah desteklerinin sağlandığına dönük iddialar var. Bunların hepsi ileriki günlerde ortaya çıkacak ama Türkiye'nin diplomatik adımları sadece onunla sınırlı kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı Cuma günü Fransa'ya gidiyor. Fransa da Orta Doğu bölgesinde hala etkili bir ülke, en azından bazı ülkeler üzerinde. Orada önemli temaslar olacak. Papa ile görüşecek. Papa ile bir telefon görüşmesi yapmıştı Papa Hazretleri ile. Şimdi yeniden bir daha ziyaret gündemde. Dolayısıyla bu arada Rusya ile tekrar bir temas olabilir. Bunları izlediğin zaman Türkiye bölgedeki denklemi değiştirmek için elinden geleni yapıyor. Yani Suriye'deki kriz, Irak'taki kriz en çok bize zarar verdi. Şimdi İran'da benzer bir krizin çıkmasını hiç istemeyecek ülkelerin başında Türkiye var. Bir de Türkiye, İran'la yüzyıllardır savaşmayan tek millet belki. Yani 1526 Kasr-ı Şirin anlaşması. Evet, yani o dönemden beri iki önemli kültür bunlar. İki önemli medeniyet. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bir dönem İran'a destek vermekle suçlanmıştı hükümet. O nükleer anlaşma müzakereler döneminde. Şimdi yine benzer şeylerin yaşandığını görebiliriz.
Bir de şu anda
bölgedeki tabii oyunu bozabilecek iki ülke. İran ve Türkiye. Bu iki ülke yan yana geldiği zaman her şeyi bozuyorlar yani.
Bir de tabii şuna da dikkat etmek lazım Fatih Atik. Son zamanlarda Türkiye, İran ve Rusya arasında güzel bir işbirliği geliştirildi. Özellikle bu Suriye meselesi konusunda bu işbirliği ortaya çıktı. Daha sonra Kuzey Irak meselesi konusunda bir işbirliği ortaya çıktı. Ve bu işbirliği bölgesel dengeler açısından da önemli. Türkiye, İran ve Rusya. Suriye meselesinin çözümü konusunda bu üç ülke inisiyatif aldılar ve Amerika devre dışı kaldı. Kuzey Irak'taki referandum konusunda Türkiye, İran ve Irak inisiyatif aldılar. Orada bir oyun bozuldu. Kudüs meselesi konusunda Türkiye ve İran başı çektiler. Evet. İslam dünyasında. Tabii bu İran'ın bölgede ön plana çıkması İsrail'i ve Amerika Birleşik Devletleri'ni çok rahatsız etti. Bu nedenle bence bu İran'daki karışıkların bir nedeni de İran iç meseleleriyle uğraşsın, dışarıyla fazla ilgilenmesin, bölgeyle fazla ilgilenmesin. İşin bu boyutu da
hedefi
var tabii
olabilir,
ki.
Evet.
Özellikle ona da dikkati çekmek lazım.
Orada PKK'nın da İran'daki kolu var biliyorsun, PEJAK. İlerleyen günlerde onlar da devreye girebilir.
Evet.
Onlardan da ben böyle bir şey bekliyorum. Yani toplumsal halk hareketi gibi görünse de yarın öbür gün Türkiye'de de bazı terör örgütleri Gezi olaylarında devreye girmişti hatırlarsın. Orada da benzer şeyler yaşanabilir, evet, diye tahmin ediyorum sadece.
Tabii bu bölgemizde bu gelişmeler yaşanırken iç siyasette de ilginç tartışmalar yaşanıyor. İlginç ittifaklar ortaya çıkıyor. İlginç gelişmeler yaşanıyor. Kanun hükmünde kararnamede yer alan bir maddeyle tartışmalar başladı. 15 Temmuz'da canını ortaya koyarak meydanlara çıkan, tankların önünde duran sivil vatandaşlarımızı korumaya yönelik yapılan bir düzenleme, iç siyasette ilginç dengelerin, ilginç ittifakların ortaya çıkmasına neden oldu.
Evet.
Ve kamuoyunda tartışılıyor bu kanun hükmünde kararname. Tabii bu kanun hükmünde kararnameye ilk tepki veren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştu. 15 Temmuz kahramanlarının korunmasına yönelik bu düzenlemeye CHP tepki gösterdi. Tabii beklendiği gibi arkasından HDP de tepki gösterdi. İyi Parti, Meral Akşener'in İyi Partisi tepki gösterdi. Bunların tepkileri beklenen tepkilerdi. Ancak beklenmeyen bir tepki 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'den geldi. Sayın Abdullah Gül bu tepkileri dikkate alarak, CHP, HDP ve İyi Parti'den gelen tepkileri de dikkate alarak bir tweet attı ve ortalığı karıştırdı. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak Kastamonu Kongresi'nde galiba bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmada
Düzce'de
mi?
En son 31'inde Düzce'deydi.
Evet, Düzce'deydi ama Kastamonu Kongresi'nde verdiği mesajlar çok önemliydi bence. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Abdullah Gül'ü kastederek, isim vermedi ama Abdullah Gül'ü kastederek yaptığı açıklamaların ne kadar yanlış olduğunu ifade etti. Tunus dönüşünde gazetecilere de benzer açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamaların kendilerini üzdüğünü net olarak ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii bu arada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül AK Parti'nin kurucularından. Dışişleri Bakanlığı yaptı, Başbakanlık yaptı, Cumhurbaşkanlığı yaptı ve Recep Tayyip Erdoğan'la yıllardır birlikteliği olan bir isim. Cumhurbaşkanı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den beklenen şu olurdu bence. Eğer bu kanun hükmünde kararname ile ilgili bir itirazı varsa bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak veya Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak bu konudaki rahatsızlığını ifade edebilirdi. Hatta hükümette yer alan bakanlara alo deseydi, Adalet Bakanımıza mesela alo deseydi, Adalet Bakanımız giderdi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e KYK'da yapılan bu düzenleme ile ilgili izahatta bulunabilirdi. Ama Sayın Abdullah Gül böyle bir yolu tercih etmedi. Sosyal medya yoluyla mesaj vermeyi tercih etti. Ve daha sonra cuma namazından sonra yaptığı açıklamada da bu tür mesajlar vermeye devam edeceğini kamuoyuna açıkladı. Tabii bence bu olay bir kırılma noktasıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki siyaset birlikteliği açısından bir kırılma noktasıdır. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni bir yol çizdiği kendisine anlaşılıyor.
Bu kırılma şaşırılacak bir şey değil aslına bakarsan. Daha önce benzer şeyler oldu. Belki bu kadar yüksek sesle dile getirilmedi. Cumhurbaşkanı ilk defa konuşuyor bu konuyla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Gül'e hitaben onu hedef alarak ilk defa böyle bir açıklama yaptı. 17-25 Aralık darbe girişimleri yaşanırken Abdullah Gül'den, Abdullah Bey'den hiçbir ses çıkmamıştı, hatırla. Yani o zaman hatta Çankaya Köşkü'ndeki ekibin büyük bir bölümü FETÖ'cüydü. Yani onların daha sonrasında nasıl uzaklaştırıldığını sen de gayet iyi biliyorsun. Kimler geldi 17-25 Aralık operasyonları sırasında Çankaya Köşkü'ne? Oralardan nasıl görüşmeler yapıldı? Bunların hepsi biliniyor. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan'la alakalı bir sürü... Ha bir de o cuma namazından hatırlattı. Sen cuma namazı çıkışında dedi ki Sayın Gül, trollerin saldırısına uğruyorum dedi. Ama yani bundan şikayet etmenin günü bugün değil. Yani bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğramadığı saldırı mı kaldı? Darbe girişimleri oldu, 17-25 oldu, 15 Temmuz oldu, hepsi oldu. Bir kere Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı'na dönük destek açıklaması ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Yani bu konuda uyarı yapma lüzumunu hissetmişti ve mesaj attı. Ama pek çok konuda Türkiye'de sabotajlar yapılırken Gezi Parkı hadiselerinde vatandaşları dinleyelim diye çağrı yaptı. Ankara'da ben çok iyi hatırlıyorum. Kemal Önal mıydı o zaman vali? Valiye talimat verip meclisin önündeki bariyerleri kaldırttırmıştı Sayın Gül. Niye kaldırttırdı? Neredeyse giriyordu o zaman. FETÖ'cüler ya da işte kimse, o Gezi Parkı eylemlerini yapanlar kimse neredeyse başbakanlığı basacaklardı. Daha sonra tekrar bir talimat daha verildi. Sayın Başbakan verdi o zaman, yani bugünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Ve o gezi kalkışmasını yapanların başbakanlığa, meclise girmeleri engellendi. Şimdi onlar yaşanmışken, Cumhurbaşkanı bugüne kadar ağzını açmamışken sen böyle bir şey yapıyorsun ve açıkça tarafını belli ediyorsun. Sana yönelik eleştirilere de kardeşlik hukukundan bahsederek yanıt vermeye çalışıyorsun. Bu olacak bir şey değil. Yani Abdullah Gül burada maksadı bu olmasa bile FETÖ'cülere destek çıkmış, FETÖ'cülerin söylemini benimsemiş bir görüntü verdi. Ve uyarılarımı yapmaya devam edeceğim dedi. Ama ben bu olayın artık geri dönülmez bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı çünkü çok sabırlı. Bugüne kadar bizim bunları duyduğumuzun çok çok ötesinde bilgiler ona gitmiştir. Yani AK Parti milletvekilleriyle toplantılar yapıp, yabancı ülkelerde yurt dışı temaslarda bulunup, ondan sonra bir takım sağda solda mesajlar verenlerin olduğunu, bu yönde bir takım hazırlıkların olduğunu Sağır Sultan duydu artık. Yani gazeteciler duyduğuna göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın duymaması mümkün değil. Bir de Sayın Abdullah Gül'ün yakın çevresinin de ve orada bulunan insanların da sürekli olarak bir algı yaratmaya çalıştıklarını görüyorum ben. Tekrar siyasete dönecek, tekrar aday olabilir, Tayyip Erdoğan'a karşı ortak aday olabilir şeklinde bir hava estiriyorlar. Bu çıkış da ona hizmet eden, bu estirilmeye çalışılan, bu oluşturmaya çalışılan algıya destekler mahiyette bir çıkış oldu. Ben şunu yapmasını bekliyorum Sayın Abdullah Gül'ün. Yani bu yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı varsa şayet, benim artık partiyle bir alakam kalmadı, ben kendi yoluma gideceğim şeklinde bir açıklama yapmasını bekliyorum. Doğrusunu istersen. Arkadan milletvekilleriyle görüşüp, bakanlarla temaslarda bulunup, ondan sonra böyle ortada mevzuyu bırakmak böyle bir devlet adamına yakışmayacaktır. Zararlı bir tartışma doğdu yani buradan. Ve bunun kaybedeni Abdullah Gül olacaktır. Bugüne kadar yapılan analizlerde de şu söyleniyor her zaman. Sayın Gül'ün garantici kişiliğinden çok net bir şekilde bahsedilir. Yani %50'yi garanti görmesi lazım ki aday olsun şeklinde bir yorum yapıyor siyasi kulislerde konuştuğumuz insanlar. Yani bu garantiyi aldı mı almadı mı onu bilmiyoruz. Ama bu çıkışın herkese zarar verdiği, özellikle AK Parti'nin kurucusu olması hasebiyle hem Tayyip Erdoğan'a hem kendisine zarar verdiği çok açık.
Ben Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olacağını düşünmüyorum Fatih Atik. Abdullah Gül garantici bir siyasetçidir, sen de söyledin. Garanti görmediği sürece kesinlikle Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymayacaktır. Zaten ben CHP'nin çatı adayı olarak Abdullah Gül'ü öne süreceğine de ihtimal vermiyorum. Çünkü biliyorsun 2014'te yapıldı Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP çatı adayı olarak Ekmelettin İhsanoğlu çıkarttı. Ve CHP seçmeni hala Ekmelettin İhsanoğlu şokunu atlatamadı.
Evet.
O yüzden bir Abdullah Gül
sendromu daha yaşamak istemez.
Çünkü Cumhurbaşkanı olduğu dönemde CHP seçmeninin Abdullah Gül'ü nasıl eleştirdiğini, Abdullah Gül'e nasıl tepki gösterdiğini hepimiz biliyoruz.
Çankaya noteri açıklaması çıkmıştı.
Hatta Çankaya'da bir Cumhurbaşkanı'nın eşinin başörtülü olmaması gerektiğine yönelik açıklamaları hala zihinlerimizde. Tabii. Unutmuyoruz. O yüzden CHP seçmeni ve CHP tabanı Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul etmeyecektir. Ben bu nedenle Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağına ihtimal vermiyorum. Eğer ki olursa, sen de biraz önce söyledin, kaybetmeye mahkumdur. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 seçimlerinin en güçlü adayıdır ve birinci turda seçimleri kazanması büyük ihtimaldir. Bu nedenle Abdullah Gül böyle bir kaybedeceği bir kumarı oynamaz. Ama tabii Abdullah Gül neden böyle yapıyor? Bunu milletimizin takdirine bırakmak lazım.
Yoklama mı çekiyor?
AK Parti tabanından tepki gördüğü aşikar. Çünkü AK Partili seçmen Abdullah Gül'ü böyle bir konumda görmek istemez. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ona destek olan bir isim olarak görmek ister. Böyle yaparak Abdullah Gül AK Parti tabanındaki güvenilirliğini de kaybediyor. Ben buna dikkat etmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de satır arası programının sonuna geliyoruz. Türkiye ve dünya gündemindeki önemli gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ali Serin ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. 2018 yılının bütün dinleyicilerimize, Türk milletine ve bütün insanlığa hayırlar ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Satır arası.